Çınaraltı. Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Şu anda radyonuz TGRT FM frekansındasınız ve her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Bu hafta da programa başlamadan evvel size en derin, en samimi sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bakalım program bizi nerelere götürecek. Hep beraber görelim. Bugün Roma'ya giden turistlerin görmek için sabırsızlandıkları yerlerin başında San Pietro Kilisesi ile Kolezyum gelir. Birinin Hristiyanlarca mukaddes bir hüviyeti var. Malum papalığın bulunduğu yer San Pietro Aziz Petrus Kilisesi. Ötekinin kanlı gladyatör oyunlarına sahne olması buraların yılın hemen her mevsiminde kalabalık turist kafileleriyle dolmasına sebep olur. Öyle ki yaz aylarında kuyruk beklemeden buraları gezmek mümkün olmaz. Değerli dinleyiciler, eski Romalılar kanlı gladyatör dövüşlerini pek severdi. İçlerindeki kan dökme zevkini tatmin için esirleri birbirleriyle vuruştururlardı, yırtıcı hayvanlara parçalatırlardı veya vahşi hayvanları kendi aralarında dövüştürürlerdi. Bütün bunların yapıldığı yerlere de arena adını vermişlerdi. Roma'daki arenaların en büyüklerinden birini milattan evvel 29 yılında Statilius Taurus adında bir prens kendi adına yaptırmıştı. Ne var ki bu arena milattan sonra 64 senesindeki büyük Roma yangınında yandı, artık işe yaramaz hale geldi. Flavyenler Roma'nın eskisinden çok daha büyük bir arenaya ihtiyacı olduğunu bildikleri için vakit geçirmeden yenisinin hazırlıklarına giriştiler. Yeni arena eskisinden daha büyük olacak ve daha büyük insan alacaktı. Vespasianus devrinde kaba inşaat başladı, Titus devrinde sona erdirildi. Malum Vespasianus milattan sonra 69 ve 79 yılları arasında imparator olmuştur. Titus da 79 ve 81 yılları arasında imparator olmuştur. Demek ki 81 yılından önce tamamlanmış. Domitianus devrinde de İçinin dekorasyonu tamamlandı ki 81 ve 96 yılları arasında imparatorluk yapmıştır. İşte bugün Colosseum veya Colosseum adıyla tanınan bu muazzam yapı Roma'daki, Roma'nın sembolü olmuş, Avrupa Birliği'nin paralara nakşettiği bu yapı 80 yılından bugüne kadar şiddetli depremlere, tabiatın tahribine, yangınlara mukavemet etmiş ve hala bütün haşmetiyle ayakta durmaktadır. Dinleyiciler, Koliseum'u dolduran 100.000'e aşkın Romalı'nın görmek istediği tek şey vardı, insan kanı. Esirler vahşi hayvanlara parçalatılırdı. Gladyatörler dövüştürülürdü. Hırsızların, canilerin cezaları orada, herkesin gözü önünde verilirdi. Arenada yırtıcı hayvan dövüşleri de yapıldığı için oradaki meydanın etrafı kalın demir parmaklıklarla çevrilmişti. Bunun etrafında sıralar, localar bulunurdu. Kalın parmaklıklar sayesinde halk yırtıcı hayvanların tecavüzlerinden masum kalmış olurdu. İmparator ve ailesi bu gösterileri hususi localarından seyrederdi. Bunun gibi prensler, generaller, mühim şahsiyetler, senatörler için de yerler ayrılmıştı. Ayrıca halktan isteyenler de kendileri için hususi yerler ayırtabilirdi. Böyleleri her seferinde aynı yere oturur, gösterileri oradan takip ederdi. Bugün bile bazı mermer koltukların üzerine kazılmış atlara rastlanmaktadır ki bu atlar Koliseum'un pek itibarlı abonelerinin atlarıdır. Koliseum'u dolduran 87 bin asil, 45 bin orta sınıf halk ve 5 bin kadar da basit kimseler dahiyane bir şekilde planlanmış kapılar ve koridorlar sayesinde herhangi bir izdihama sebebiyet vermeden içeri girerler veya amfiyi boşaltabilirlerdi. En iyi yerler tabii ki arenaya yakın olan yerlerdi. Fakat amfi o şekilde inşa edilmişti ki değerli dinleyiciler, en üstteki basamaklara dolan halk bile bulunduğu yerden gösterileri rahatça takip edebilirdi. Ortadaki meydan beyzi biçimdeydi. Üzeri kumla örtülüydü. Meydanın altındaki dehlizlerde yırtıcı hayvanlar beslenirdi. Diğer bölmelerde de dövüşe çıkarılacak gladyatörler bulunurdu. Değerli dinleyiciler, gladyatörler için eceliyle ölmek hemen hemen düşünülemezdi. Bu defa değilse bir başka defa ya rakibi tarafından öldürülmek veya vahşi bir hayvanın pençeleri altında parçalanarak can vermek mesleklerinin icabıydı. Bunlar öğretmenlerin nezaretinde çalıştırılırdı. Kendilerine dövüş ilminin incelikleri öğretilirdi. Her biri fizik kabiliyetlerine ve geldikleri memleketlere göre ayrı ayrı çalıştırılırdı. Ellerine başka başka silahlar verilirdi. Kimi kılıç ve kalkan, kimi küçük bir kalkanla kama, kimi de bir ağ ve ucu üç çatallı bir mızrak kullanırdı. Sabahın erken saatlerinde başlardı gösteriler. Akşam hava kararıncaya kadar devam ederdi. Halkın gösterileri kanıksayıp da alakalarının azalmaması için daima yenilikler peşinde koşulurdu. Gladyatörlerin değişik silahlarla aralarında dövüşmeleri halkı tatmin etmezse, silahlı gladyatörler silahsızlarla dövüştürülürdü. Ortaya salınan bir vahşi hayvanın avına çıkartılırdı. O da olmazsa kadınlar ve çocuklar vahşi hayvanlara parçalatılırdı. Mahkumların canhıraş çığlıkları Romalıların heyecanına ayrı bir neşe katardı. Bağırışlarından bütün Koliseum inlerdi. Ta Tarihçi ihtiyar Plinius, arenalardaki vahşi hayvan gösterilerine de büyük ehemmiyet verildiğini kaydediyor. Terbiye edilmiş panterler, Roma savaş arabalarını çekerlerdi. Aslanlar bir lokmada yutabilecekleri tavşanları dişlerinin arasına alarak yemeden tutup salıverir. Kaplanlar az önce kendilerini kırbaçlayan terbiyecisinin ellerini yalardı. Terbiye edilmiş fillerin arenanın kumu üzerine hortumlarıyla yazı yazmaları Romalıları çok şaşırtırdı. Fakat bu şaşkınlık pek devam etmez, kanlı oyunların başlaması için bağırışmalar yeniden başlardı. O zaman da ayılar yaban mandalarıyla dövüştürülürdü. Yaban mandaları fillerin karşısına çıkarılır veya fillerle gergedanlar kapıştırılırdı. Eğer dövüşmekten kaçan hayvan olursa, hususi olarak yetiştirilmiş gladyatörler ellerindeki zıpkınlarla arenaya dalar, tıpkı bugün boğa güreşçilerinin yaptıkları gibi hayvanları iteleyerek kızdırırlardı. Koliseum'un açılışında 5000 hayvan öldürülmüş, arena gerçek bir kan deryası haline gelmişti değerli dinleyiciler. Trajanlar devrinde de bir keresinde 2246, bir başka keresinde de 2243 hayvan öldürülmüştü. Yaralı hayvanların ızdırapla kükreyişleri, acıyla böğürmeleri bütün Roma'yı inletmişti. Dövüşe çıkacak gladyatörlere bir önceki gece muazzam bir ziyafet verilmesi adetti değerli dinleyiciler. Gladyatörlerin son yemeğine bu ölüm yolcularını yakından görmek isteyenler de katılırdı. Onları yakından incelemek fırsatını bulurlardı. Son olmayan bir seyahatin eşiğinde bulunan gladyatörlerin bir kısmı iştahla son yemeğini yer, bir kısmı yemek kabul edemeyecek halde olduğundan dalgın bir vaziyette son saatlerinin bir an önce gelmesini beklerdi. Gösteriler gladyatörlerin toplu bir halde yaptıkları geçit resmiyle açılırdı. Arabayla Koliseum'un kapısına kadar gelirdi dövüşçüler, orada arabadan iner ve amfileri dolduran on binlerce halkın alkışları ve teşvik edici bağırışları arasında arenaya girerdi. Üzerlerine etrafı sarı sırma ile işlenmiş fes rengi bir çeşit pelerin giyerlerdi. Bunların silahlarını peşlerinden gelen uşaklar veya köleler taşırdı. İmparator lojasının hizasına geldikleri zaman durup ellerini kaldırırlar, "Selam imparator" diye bağırırlardı. "Ölüm yolcuları seni selamlar" derlerdi. Geçit resmi sona erdikten sonra sıra kullanılacak silahların muayenesine gelirdi. Kılıçların en iyi cinsten su verilmiş, kargıların uçlarının iyice sivriltilmiş, zıpkınların bükülemeyecek kadar sağlam olduğuna kanaat getirildikten sonra gösteriler başlardı. Dövüşecek çiftler ya tamamen şansa bırakılıp kura ile seçilir veya değişik silahları kullanan gladyatörler karşı karşıya getirilirdi. Bunun gibi silahlı bir cücenin yine silahlı bir kadınla dövüştürüldüğü de vakiydi. Davullar vurulur, bakırdan nefesli sazların tiz sedaları sessizliği yırtar, böylece dövüşler başlamış olurdu. Dövüşler başlayıncaya kadar değerli dinleyiciler kat'i bir sessizlik içindeydi arena. çiftlerin karşılıklı hücuma geçmesiyle bir anda kulakları sağır edecek derecede gürültüye boğulurdu. Romalılar heyecanlarından yerlerinde duramazlardı. Bugün ancak at yarışlarında görüldüğü gibi aralarında şu gladyatör veya öteki gladyatör kazanacak diye iddiaya girerlerdi. Gladyatörlerin yanında duran bazı vazifeliler de vur, gırtlağına sapla, karnına batır gibi emirler vererek dövüşü hızlandırırlardı. Bazen bu da yetmez, o zaman elindeki kırbaçla pasif dövüşen gladyatörü harekete geçirmeye çalışırlardı. Gladyatörlerden birisi bir yara almaya görsün. Bahis tutuşanlar ya sevinçlerinden veya kederlerinden bütün güçleriyle bağırırlar. Ya teşvik edici veya hakaret edici sözlerle heyecanlarını, öfkelerini ifade ederlerdi. Eğer gladyatörlerden biri yerde hareketsiz kalırsa, vazifeliler ölüp ölmediğine bakarlardı. Kati olarak öldüğünün anlaşılması için ellerindeki çekiçle alınlarına vurarak halka neticeyi ilan ederlerdi. Ölen gladyatör yerde sürüklenerek dışarıya çıkartılırdı. Bu ölüm yolcusunun kumlar üzerindeki kan izleri daha kurumadan bahsi kazananlar paralarını alırlardı. Bazen tarafların her ikisi de hemen hemen aynı anda ölürlerdi veya denk kuvvettelerse mücadele uzar giderdi. Eğer çok uzarsa kavga iptal edilirdi. İki gladyatörün bir başka sefere kozlarını paylaşmaları için arenayı canlı terk etmelerine müsaade edilirdi. Tabii bu çok nadir görülen bir haldi. Bazen de aldığı yaralardan ayakta duramayacak hale gelen gladyatör yere yıkılır ve dövüşe devam edemeyeceğini hissederek silahını bir tarafa atar, imparatordan affedilmesini yalvarırdı. Bu durumda adet olduğu üzere karar vermeden önce imparator halka danışmayı bir vazife bilirdi. Eğer affını isteyen gladyatör canla başla dövüşmüş, buna rağmen bir şanssızlık eseri yara almışsa halk merhamete gelir, mendillerini sallayarak "Mitte, Mitte" diye bağırırlardı. Bu sözün manası bırakalım gitsin demekti. Eğer imparator da halkın ekseriyetinin kararını tasvip etmişse, baş parmağı yukarı gelecek şekilde yumruğunu sıkar, mağlubun affedildiğini ilan ederdi. Eğer halk, mağlubun kafi derecede atik dövüşmediği, durmadan rakibinden kaçtığı kanaatindeyse, "Ingula, Ingula" diye bağırırdı ki bu boğazla manasına gelirdi. O zaman da imparator baş parmağı aşağıya gelecek şekilde yumruğunu uzatırdı. Bu durumda mağlup gladyatörün rakibinin elindeki kargıyı boğazına saplaması için kendini ona teslim etmekten başka yapacağı bir şey kalmazdı. Galip gladyatörlere tepsiler dolusu altın, pek kıymetli hediyeler verilmesi arenaların değişmez bir adetiydi değerli dinleyiciler. Bir anda muazzam bir servet ve şöhret sahibi olurlardı gladyatörler ve ölüme mahkum bir köle olmaktan kurtulur. Etrafında Roma'nın en güzel kadınlarının koşuştuğu bir kahraman haline geliverirdi. Fakat şöhretini devam ettirmek, servetini arttırmak için gladyatörlerden yeni yeni dövüşlere katılması istenirdi. Bu bakımdan bu insanların hemen hepsi arenada ölürdü değerli dinleyiciler. Bir gösteride ne kadar çok sayıda gladyatör dövüştürülürse o günün heyecanı o derecede çok olurdu. 107 yılında Trajan devrinde bir defa tam 10 bin gladyatör arenayı bir kan gölü haline getirmişti. 113 yılında 3 gün süren bir gösteride ise tam 1202 çift karşılıklı dövüşmüştü ki bu 2404 gladyatör demekti. 109 yılında da 7 Temmuz'dan 1 Kasım'a kadar gösteriler devam etti. 117 gün boyunca 4912 çift gladyatör dövüştürülmüştü. Romalılar zamanla bu gladyatörlerin hayatlarını bağışlamayı yersiz bulmuş olacaklar ki, zincirleme dövüş adını verdikleri yeni bir gösteri ihdas ettiler. Bunda dövüşen çiftlerden biri yere serilince onun yerini bir başka gladyatör alıyor, dövüş hiç ara verilmeden ortada canlı kalmayıncaya kadar devam ediyordu. Sabahın erken saatlerinde başlardı bu dövüşler, arada yemek molası verilirdi, bunun dışında akşamın geç saatlerine kadar devam ederdi. Sonraları boş geçen yemek molasını da değerlendirmeyi düşündü Romalılar. Hırsızları, canileri, kundakçıları da arenalarda dövüştürerek öldürmeyi düşündüler. Mahkumlar birbirlerine bağlı olarak arenaya getirilirdi. Bunlardan ikisi çözülerek birinin eline silah verilir, ötekine ise hiçbir silah verilmezdi. Silahlı mahkum karşısındakini işkence ederek öldürdükten sonra elinden silahı alınır, dizide bağlı olanlardan bir başka mahkum çözülür, onun eline silah verilir, bu sefer bir önceki mahkum öldürtülürdü. Böylece mahkumların hepsinin ölmesi temin edilirdi. Evet, yeri gelmişken değerli dinleyiciler, gladyatörler köle asıllı kimselerdi. Yani hür değillerdi. Bir kere bu sebeple bu mecburiyet altında kalıyorlar. İkincisi de değerli dinleyiciler, gladyatörlerin elindeki 3 çatallı mızrağın adıdır. Buna gladio denir. Gladyatör bunu kullanan kimse demek. Evet, bütün gladyatörler bunu kullanmazdı ama bu onların sembolü olmuştu. Daha sonraları bu kelime, bu gladio kelimesi, devlet içindeki kontrgerilla manasına, gizli güçler manasına da kullanılmıştır. Değerli dinleyiciler, zamanla Romalılar bu biraz evvel anlattığımız mahkumların itirafından tatmin olmadılar. Kan dökme zevkini tatmin edememiş olmalı ki bu sefer yırtıcı hayvanlardan istifade etmeyi düşündüler Romalılar. Kadın erkek, genç ihtiyar ne kadar mahkum varsa arenanın önüne getirilirdi. Sonra da günlerce aç bırakılmış olan aslan, kaplan, panter gibi yırtıcı hayvanlar bu zavallıların üzerine salıverilirdi. Çocuklarını korumak için boşuna çırpınan annelerin çığlıkları, erkeklerin karılarını kaplanların perçelerinden uzaklaştırmak için neticesiz kalan direnişleri, kısacası bütün bu vahşet Romalıların merhamet hislerini dile getirmekten uzak kalırdı. Ve Hristiyanlığın zuhurundan sonra ilk İsevilerinde pek çoğu bu arenalarda aslanlara atılarak işkence edilmiş ve parçalattırılmıştı. Değerli dinleyiciler, Kolosseum, Roma'nın sembolü, İtalya'nın sembolü olan Kolosseum, böylece yüzlerce yıl Romalıların, dolayısıyla insanlığın bir yüz karası olarak ayakta kalmıştır. Fetihciler 16. asırda Osmanlı Türklerinin Akdeniz'i ve Akdeniz'e bağlı denizleri, ki bunlar Marmara Denizi, Adriyatik Denizi, Tiren Denizi, pek çok deniz, adeta bir Türk gölü haline getirdiklerini herkes bilir. Efendim evet, Akdeniz'in etrafında İtalya, Fransa, İspanya gibi Osmanlı hakimiyetinde olmayan devletler vardı. Ama daha önceki programlardan da hatırlayacaksınız, Türk denizcileri bunların sahillerini zaman zaman vurarak, buraya yerleşerek, üsler kurarak neredeyse bu ülkelerin Akdeniz sahillerinde hakim olmuşlardı. Ve o bakımdan Akdeniz bir Türk gölü haline gelmişti 16. asırda. Aynı asırda ecdadımızın Hint Okyanusu'nda ve bu okyanusa bağlı denizlerdeki faaliyet hakkında da epey bilgimiz vardır. Ve daha önceki programlarda da ta Endonezya'ya kadar ecdadımızın uzandığını, buraları siyasi nüfuz bölgesi haline getirdiklerini ve Malaya Müslümanlarına yardım ettiklerini ve orada Portekizlilerle mücadele ettiklerini biliyoruz. Birkaç Hint seferi yapılmıştır ki bunlar Hint Okyanusu'nda Osmanlı donanmasının hakimiyetini temin etmiştir. Ancak bunlar hakkında da bilgimiz var. Ancak değerli dinleyiciler, denizcilerimizin Atlas Okyanusu'ndaki seferleri pek az biliniyor. Hatta Türk kaynaklarında bu mevzuda hemen hemen hiçbir ciddi bilgi bulunmamaktadır. Halbuki atalarımızın Atlantik Okyanusu'ndaki, Atlas Okyanusu'ndaki seferlerini ancak o devrin Avrupa kaynaklarından öğreniyoruz. Ve bu hususta İngiliz kaynakları başta gelmektedir. Değerli dinleyiciler, bazı Avrupa tarihçilerinin Türk yüzyılı veya Kanuni Sultan Süleyman yüzyılı dedikleri 16. yüzyılda Türkiye bir cihan siyaseti takip etmişti ve dünyanın hemen her tarafıyla alakadar olmuştu. Bu alaka biraz azalarak ertesi yüzyılda, 17. yüzyılda da devam etmiştir. Ancak İtalyan devletleri gibi bir Akdeniz devleti olduğu için açık denizlere İspanya, Portekiz, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi Atlantik devletleri derecesinde bir alaka duymamıştır. Esasen Atlantik ile Pasifik, Fas ile Malaya arasında yayılan bir imparatorluğun küçük topraklara sığınmış Batı Avrupa devletleri gibi dış ülkeler edinmeye bir ihtiyacı yoktu. Bununla beraber ecdadımız Osmanlı Türkleri, Amerika'nın keşfi tarihinden başlayarak Atlas Okyanusu'na alaka duydular değerli dinleyiciler. Piri Reis 16. asrın ilk yıllarında Amerika'dan bahsetmiş. Hatta iki büyük Amerika haritası çizmiştir. Arzın yuvarlak olduğunu Türk alimleri arasında ilk defa ileri süren Piri Reis'in Amerika haritaları, aynı asırda Avrupa'da çizilen yeni dünya haritalarından çok daha doğrudur. Bütün batılı bilginler bu noktada hemfikirdirler. Barbaros Hayrettin Paşa da yeni dünya ile alakadar olmuştur. Kaptanı Derya tayin edilmek üzere devrin sadrazamı damat İbrahim Paşa ile görüşmek için Halep'e gittiği zaman, Osmanlı İmparatorluğu'nun kudretli sadrazamına Amerika'ya İspanyollar gibi deniz seferleri yapılmasını teklif etmişti. Fakat Paşa buna lüzum görmemiş ve izin vermemişti. Bu yıllarda henüz İngilizler bile Amerika seferlerine başlamamışlardı. Yine Barbaros Hayrettin Paşa dikte ettirmek suretiyle yazdırdığı Gazavat adlı hatıralarında Türklerin Septe Boğazı dedikleri Cebeli Tarık Boğazı'ndan çıkarak Atlantik Okyanusu'na açıldıklarından çokça bahsediyor. Hatta 1535 Ağustos'unda Kadiz Körfezi'ne çıkmış, Portekiz'in Atlantik üzerindeki güney limanı olan Faro'yu bombardıman etmişti. Sinan Reis, Ahmetoğlu Aydın Reis, Kazdağlı Salih Paşa, Turgut Paşa gibi Barbaros Hayrettin Paşa'nın yanında yetişen en tanınmış Türk denizcileri, Türk amiralleri birçok defalar Atlantik Okyanusu'na çıkmıştı. İspanya, Portekiz ve Fas'ın bu okyanus kıyılarındaki limanlarına seferler yapmışlardı. Fas, önce Salih Paşa, asrın sonlarında da kati olarak Ramazan Paşa tarafından fethedilince, esasen Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırı da Atlantik Okyanusu'na dayanmıştı. Değerli dinleyiciler, Murat Reis'in 17. asrın ilk yarısındaki Atlantik seferleri pek meşhurdur ve Batı edebiyatında derin tesirler yapmıştır. Murat Reis, 1617'de Portekiz'in Afrika açıklarında bulunan Madeira adasını fethetmiştir. Madeira, Avrupalılar nezdinde şaraplarıyla meşhurdur, bu bakımdan tanınır. Ve Murat Reis buradan 1200 tane esir almıştır bu Madeira adasından ve üssü olan Cezayir'e dönmüştür. Aynı Türk denizcisi, daha 1585 yılında İspanya'ya ait Afrika açıklarındaki Kanarya takım adalarının en kuzeydoğuda olanını, Lanzarote adasını zapt etmişti ve 300 esirle Cezayir'e dönmüştü. Sonradan Murat Reis faaliyet ve teşebbüs sahasını çok genişletti, Kuzey Atlantik'e de seferler tanzim eyledi. Değerli dinleyiciler, Murat Reis'in seferlerinden en meşhuru 12 kadırgadan müteşekkil bir filoyla yaptığı 1627 tarihli İzlanda seferidir. Manş denizinden Kuzey denizine geçerek Danimarka ve Norveç kıyılarını bombardıman etmiş bu Türk denizcisi. 1627 yılının 20 Haziran günü Kuzey Kutup Dairesi'ne erişerek İzlanda kıyılarına demir atmıştır. Ecdadımız bu vesileyle 16 Temmuz'a kadar tam 26 gün İzlanda'ya hakim olmuştur. 400 esir ve büyük ganimetlerle 12 Ağustos'ta Cezayir'e dönmüşlerdir. 5000 kilometreden uzundur İzlanda-Cezayir yolu. Bu yolu 27 günde almıştır Murat Reis. Hatta bu seferde Türklere esir düşüp Cezayir'e getirilen Olaf Egilson adında bir rahip, sonradan kurtularak İzlanda'ya dönmüş ve Murat Reis'in bu seferini İzlanda dilinde bir kitap halinde kaleme almıştır. Evet değerli dinleyiciler, Cezayir nere, İzlanda nere? Bugün bile İzlanda'ya gidecek olsak düşünürüz. İzlanda'ya Ali Reis de bir sefer yapmış daha sonra değerli dinleyiciler. O da 800 esirle Cezayir'e dönmüştü. Daha sonra Türk denizcileri Newfoundland adasına ve Kanada'nın Labrador ve St. Lawrence kıyılarına seferler yaptılar. Ta Amerika'ya eriştiler. Daha güneye Virginia kıyılarına da indiler. Hatta Virginyalı çok güzel bir İngiliz kızını ele geçirerek İstanbul'a padişahın haremine yolladılar. Türklerin Karayip Denizi'ne yaklaştığını gören bu denizdeki İspanyol korsanları çok telaşlandılar ve her yıl elde ettikleri ganimetten Cezayir'e muayyen bir hisse göndermek suretiyle Türk denizcilerinin Antil Adaları havalesine gelmesine mani oldular. Thank you. Değerli dinleyiciler, bu seferleri Türk Deniz Kuvvetleri'nin korsan denilen bir sınıfı var. O sınıf yapıyor. Tabii bu kelime bugün anladığımız manada kullanılan bir kelime değil. Deniz kuvvetlerine bağlı komando sınıfına verilen at ve kara ordusundaki akıncılara bir muadil. Akıncı ve korsanların hareketlerinin gayesi düşmanın iktisadi ve manevi gücünü yok etmektir. 1674 senesinde bir Türk filosu Lisbon önlerine geldi, Portekiz'in baş şehri, ve üzerinde bulunduğu Tajo Halicindeki büyük bir Portekiz savaş gemisini Lisbonluların gözünün önünde zapt ettiler değerli dinleyiciler. 1693 yılında İberya Yarımadası'nın kuzeybatı ucu olan Finisterburnu açıklarında bir Türk filosu yine bir Portekiz savaş gemisini ele geçirdi. 1695 yılının Ocak ayında Ali Baba kumandasındaki başka bir Türk filosu da St. Vincent burnu açıklarında 36 topla mücehhez bir Hollanda gemisini zapt etti. Bu suretle değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti ile harp halinde bulunan devletlerin deniz ve iktisat gücü bu korsan sınıfı sayesinde geniş ölçüde hırpalanmıştır. 1613 ve 1621 yılları arasındaki 8 yılda yalnız Cezayir limanına ganimet olarak 936 Avrupa savaş ve ticaret gemisinin getirildiği hatırlanırsa, yapılan işin çapı ve mahiyeti hakkında bir fikir edinmek Değerli dinleyiciler, sözümüzü İngiltere ve İrlanda'ya yapılan Türk seferlerinden de biraz bahsederek bağlayalım. 1625 yılında ecdadımız Bristol kanalı üzerindeki Lundy adasını ele geçirdiler. Ve burasını Kuzey Atlantik'teki 30-40 kadırgadan müteşekkil Türk filosunun üssü haline getirdiler. İngiltere kralı 1. James ve oğlu 1. Charles'ın bütün gayretlerine rağmen İngiltere kıyılarının sadece 10 kilometre ötesinde olan bu ada Türklerden geri alınamadı. Bu yüzden birçok İngiliz amirali kral tarafından azledildi. Bu suretle İngiltere'nin Bristol, Plymouth, Southampton, İrlanda'nın Cork ve Baltimore gibi limanları Türk korsanları tarafından birçok defalar vuruldu. Atlantik ortasında yüzlerce İngiliz, İspanyol ve Hollanda gemisi ele geçirildi. Yalnız 1627 Ağustos'unda 10 gün içinde 27 İngiliz gemisi Türkler tarafından zapt edildi. 19 Haziran 1631 gecesi İrlanda'nın Baltimore limanının Türk korsanları tarafından zaptı, derin tesirler meydana getirdi. Ve hadiseyi zamanın meşhur şairlerinden Thomas Osborne Dweyse 56 mısralık uzun bir şiir halinde terennüm etmiştir. Değerli dinleyiciler, Türklerin Atlantik seferleri Türk halk edebiyatında, halk şiirlerinde de mâkes bulmuştur. İşte Murat Reis'in bir kral kızını esir ettiği, Akdeniz'in hasretiyle ağladığı, 11 ay içinde 7 deniz geçerek yaptığı bir Atlantik seferini bu sefere katılan bir Türk Levent'i şiir haline getirmiş. 11 ay oturdum bir han içinde, 7 derya geçtim bir gün içinde. Rabbim bize kısmet eyle karayı, evvel karayı da sonra sılayı. Akdeniz üstünde sümbüllü dağlar, Murat Reis oturmuş dümende ağlar, kral kızı karşısında başını bağlar, 11 ay dedik de göründü dağlar. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında ve radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.